Ayrım 11.
Sayfa 115. Kapıcı kadın, "Ha, siz misiniz Matmazel Simon? Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Simon ona laf alayıcı dışarı çıkarmasını rica etti. Ama Bayan Brown onun isteğini hemen yerine getiremedi. Merdiven altındaki derin, yükle dolap arası bir yerde bir kahve ocağı işletiyordu. Perde aralarında figüranlar da bir şeyler içmek için buraya iniyordu. Şu sırada da kadının başında sırtlarındaki Bol Nord çalgılı kahvesinin maskara kılıklarını henüz çıkarmamış iri yarı 5-6 herif dikilmiş olduğundan biraz şaşırmıştı. Adamlar susuzluktan ölmüştü. Dolabın içini bir hava gazı lambası aydınlatıyordu. İçeride üstü çinko kaplı bir masayla üzerinde yarısı içilmiş şişeler görülüyordu. Bu kömürlük gibi yerin kapısı açılınca insanın burnuna alkolle karışık kapıcı odasındaki yanmış yağ kokusuyla masaya bırakılmış çiçeklerin kokusu çarpıyordu. Kapıcı kadın figüranları başından savdıktan sonra şuradaki ufak tefek esmer adamı mı istiyorsunuz dedi. Simon yok canım saçmalama dedi. Sobanın yanındaki zayıf olanı. Hani sizin kedi pantolonunu kokluyor ya işte o. Sonra Lafaloise'i alıp giriş önüne götürdü. Bu arada öteki baylar sıcaktan boğulur gibi boğazları yanarak boyun eğmişçesine bekliyorlardı. Maskara kılığındakilerse merdiven basamakları boyunca birbirlerine tokat atarak sarhoşlara özgü o kısık sesleriyle şakalaşıyorlardı. Yukarıda sahnede Bordenal dekorları henüz kaldırmayan makinistlere çıkışıyordu. Bunu kasıtlı olarak yapmaktaydılar. Prensin başına bir kalas düşebilirdi. Baş makinist dayanın dayanın diye bağırıyordu. Sonunda dipteki dekor çıkarıldı. Sahne boşaltıldı. Fawcett'i gözlemekte olan Mignon fırsattan yaralanıp onu tartaklamaya başladı. Onu kocaman kollarından kavrayarak dikkat etsenize diyordu durmadan. Direkt neredeyse sizi ezecekti. Onu kaldırıp götürdü. Yere bırakmadan önce epey tartaklandı. Makinistlerin abartılı gülüşleri karşısında Fawcett'i sapsarı kesildi. Dudakları titremeye başladı. Neredeyse karşı çıkacaktı. Bu arada Mignon babaca bir tavır takınmış gazetecinin omuzlarına onu ikiye bölecek gibi sevgi dolu yumruklar indirirken "Sağlığına çok önem veriyorum, görüyorsun." diyordu. "Vay anasını, başına bir felaket gelirse mahvolurum." O anda prens geliyor mırıltıları dolaşmaya başladı. Herkes gözlerini salonun küçük kapısına doğru çevirdi. O anda yalnız Bordenov'un kasapları andıran kalın ensesiyle eğik sırtı görülüyordu. Adam kibarca selamladıkça sırtı eğilip kabarıyordu. Derken prens göründü. Uzun boylu, güçlü kuvvetli, sarı sakallı, pembe tenliydi. Zevkine düşkün, sağlam yapılıydı. Kusursuz dikilmiş ceketinin altında kollarının bacaklarının yapılı olduğu anlaşılıyordu. Arkasında Kont Mufa'yla Marki de Short yürümekteydi. Tiyatronun bu köşesi karanlıktı. Topluluk hareketli kocaman gölgeler arasında gözden gitmekteydi. Bir kraliçenin oğluyla tahtın gelecekteki varisiyle konuşurken ayı oynatıcılarına özgü o yapmacık heyecanla titreyen ses tonunu benimsemiş olan Bordenov durmadan "Altesleri beni izlemek lütfunda bulunurlarsa" diyordu. "Altesleri buradan geçmeye tenezzül buyururlar mı? Altesleri dikkat buyursunlar." Prens hiç acele etmiyor, makinistlerin işlerine büyük ilgi duyuyor, durup onlara bakıyordu. Bir şamdanı indirmişlerdi. Demir halkalara asılı bu hava gazı lambaları geniş bir ışık demetiyle kulisi aydınlatıyordu. Özellikle şimdiye kadar hiçbir tiyatro kulisini görmemiş olan Mufa şaşırmış, içinde korkuyla karışık bir tiksinti belirmişti. Başı dönüyordu. Gözlerini sahnenin tavanına doğru kaldırdı. Burada da başka şamdanlar vardı ama hava gazı kısılmış olduğundan lambalar minik mavi yıldız kümeleri gibi ışılmaktaydı. Bu ışıklarda dekorları tutturan ızgarayı, türlü kalınlıklarda iplerle telleri, açılır kapanır iskeleleri, kuruyan çamaşırlar gibi asılı duran fon dekorlarını aydınlatıyordu. Baş makinist birden "İndirin!" diye bağırdı. Bu kez Prens Kont'u uyarmak zorunda kaldı. Geniş bir dekor aşağı iniyordu. Makinistler 3. perdenin Etna Dağı'ndaki bir mağarayı gösteren dekorunu koyuyorlardı. Adamlar deliklere direkler dikerken bir bölümü de gidip sahnenin duvarlarına dayalı duran çerçeve halindeki dekorları alarak bunları sağlam iplerle direklere bağlıyordu. Dipte Vulcan'ın demir ocağının alevini canlandırmak için ışık düzenini yöneten işçilerden biri buraya da birkaç fitilli kırmızı camlı bir lamba getirmiş fitillerini yakmaya çalışıyordu. Ortalık karma karışıktı. Görünüşte bir itiş kakış vardı ama en ufak hareketler bile düzenliydi. Bu koşuşturmanın ortasında da suflör bacaklarının uyuşukluğunu gidermek için kısa adımlarla dolaşıyordu. Bordenov bir kez daha eğilerek "Altesleri beni çok sevindiriyorlar" diyordu. "Tiyatromuz büyük değil, elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi altesleri beni izlemek lütfunda bulunurlarsa..." Kont Mufa locaların koridoruna doğru yürümeye başlamıştı bile. Sahnenin epey meyilli oluşu onu şaşırtmıştı ve asıl telaşı da ayaklarının altındaki döşemenin hareket eder gibi olduğunu sanmasından kaynaklanıyordu. Dekor direklerinin açık deliklerinden aşağıda yanmakta olan hava gazı lambaları görünmekteydi. Loş derinlikleri, insan sesleri mahzenden gelir gibi hava akımlarıyla burası bir yeraltı alemiydi. Tam çıkarken bir olay onu alıkoydu. Üçüncü perde için hazırlanmış iki kız perdenin göz deliği önünde konuşuyordu. Kızlardan biri belini gererek daha iyi görmek için deliği parmaklarıyla genişletiyor, salonda birini araştırıyordu. Birdenbire onu görüyorum dedi. Ah şu surata bak. Çok sinirlenen Bordenov kızın kıçına bir tekme atmamak için kendini zor tuttu. Ama prens memnun memnun gülümsüyordu. Bu sözler onu gıcıklamıştı. Alteslerini umursamayan kıza uzun uzun baktı. Kız da arsız arsız gülmekteydi. Bu arada Bordenov prensi kendisini izlemesi için ikna etti. Kanter içinde kalan Kont Mufa şapkasını çıkarmıştı. Onu asıl rahatsız eden şey ağır sıcak havanın boğucu oluşuydu. Ortalıkta tiyatro kulislerine özgü sert bir koku vardı. Hava gazı, dekorların tutkalı, loş köşelerin pisliği, figüran kızların kirli iç çamaşırlarının kokusuydu bu. Koridorlar daha da boğucuydu. Tuvaletlerin keskin kokusu, sabun kokularıyla ağırlaşıyordu. Kont birden arkasından gelen ışık ve ısı dalgası yüzünden şaşırarak geçerken başını kaldırdı. Merdiven boşluğundan baktı. Yukarıdan leğen gürültüleri, kahkahalar, bağırışmalar işitiliyordu. Kapılar açılıp kapanıyor, dışarıya saçların sert kokusuyla karışık düzgün kokuları, kadın kokuları vuruyordu. Kont durmadı. Adımlarını hızlandırarak bilmediği bir dünyaya açılan bu ateşli pencereden sızan ürpertiyi teninde duyumsayarak neredeyse kaçıp gitti. Markete Short kendini evindeymiş gibi hisseden pek memnun biri gibi "Tiyatro çok ilginçmiş değil mi?" diyordu. Bu arada Bordenov sonunda Nana'nın koridorun ucundaki soyunma odasına gelmişti. Sakin sakin kapının topuzunu çevirdikten sonra yana çekilerek "Altistleri buyursunlar," dedi. Ansızın yakalanmış bir kadın çığlığı işitildi. Yarı beline kadar çıplak olan Nana'nın bir perdenin arkasına saklandığı görüldü. Genç kadını kurulamakta olan giydirici kadın elinde havluyla kala kalmıştı. Nana gizlendiği yerden "Canım böyle içeri girilir mi? Ne saçmalık?" diye bağırıyordu. "Girmeyin, girilmeyeceğini görüyorsunuz ya." Bordenov onun kaçmasını içerlemiş göründü. "Kalın canım, zararı yok," dedi. "Altesleri geldi de, haydi çocukça davranmayın." Hala sarsılan ama yine de gülmekte olan Nana, ortaya çıkmak istemeyince Bordenov babaca ve aksi bir sesle sürdürdü. "Aman canım, bu beyler kadının nasıl bir şey olduğunu biliyor. Sizi yemezler." Prens kurnaz kurnaz, "Ama yine de belli olmaz," dedi. Herkes dalkavukluk olsun diye abartılı bir biçimde gülmeye başladı. Bordenov'un dediği gibi bu çok hoş. Parislilere yakışır bir nükteydi. Nana artık karşılık vermiyordu. Perde kımıldıyordu. Karar vermek üzereydi kuşkusuz. O zaman Kont Mufa yüzü kıpkırmızı olarak soyunma odasını inceledi. Kare biçiminde, tavanı çok alçak, duvarları tütün rengi kumaş kaplı bir odaydı burası. Bakır bir çubuğa geçirilmiş, aynı kumaştan olan perde, dipte küçük bir oda oluşturulmuştu. Tiyatronun avlusuna açılan iki geniş pencere, harap bir duvardan 3 metre uzaktaydı. Duvarın üzerine sarı dört köşe ışık parçaları yansıtmaktaydı. Beyaz mermer bir tuvalet masasının karşısında büyük bir boy aynası duruyordu. Masanın üstünde de krem, esans, pudra konulan bir sürü kristal şişe, kavanoz vardı. Kont boy aynasına yaklaştı. Yüzünün kıpkırmızı olduğunu, alnında minik ter damlaları bulunduğunu gördü. Bakışlarını yere dikti. Gelip tuvalet masasının önünde durdu. Masanın üzerinde sabunlu suyla dolu leğenle fil dişi saplı karma karışık bazı küçük aletlerle ıslak süngerlerle ilgilenir gibi göründü. Nana'nın Hausmann bulvarındaki evine yaptığı ilk ziyarette duymuş olduğu o baş dönmesini yeniden duyumsuyordu. Ayaklarının altındaki soyunma odasının kalın halısının yumuşadığını hissetmekteydi. Tuvalet masasında boy aynasında yanmakta olan hava gazı lambaları şakaklarının çevresinde alevden ıslıklar çıkarıyordu. Alçak tavanın altında daha da ısınmış, artmış bir halde yine o aynı kadın kokusuyla karşılaşınca bir an bayılmaktan korkarak iki pencerenin arasındaki Capitone divanının kıyısına ilişti. Ama hemen ayağa kalktı. Tuvalet masasının yanına döndü. Artık hiçbir şeye bakmaz oldu. Bakışları dalgındı. Eskiden odasında solmuş olan, bu yüzden neredeyse ölecek durumlara geldiği bir demet çuva çiçeğini düşündü. Çuva çiçeği solmaya başlarken insan kokusunu andıran bir koku yayar. Bordenov başını perdenin arkasından uzatarak "Çabuk olsana," dedi. Bu arada prens de Marquis de Chard'ı zevkle dinlemekteydi. Marquis tuvalet masasının üzerindeki bir tavşan ayağını almış, yağlı kremin nasıl sürüleceğini açıklıyordu. Bir köşede durmuş olan satin, bakirelere özgü o saf yüzüyle bu beylere bakmaktaydı. Giydirici kadın Bayan Jules'e Venüs'ün mayosuyla gömleğini hazırlıyordu. Bayan Jules'ün yaşını anlamak olanaksızdı. Kırış kırış yüzünde hiç kımıldamayan yaşlı kız çizgileri bulunmaktaydı. Bu kızın genç olduğunu kimse görmemişti. Kadın soyunma odalarının sıcak havası içinde Paris'in en ünlü kalçalarıyla göğüslerinin ortasında kuruyup gitmişti. Sırtında hep giydiği rengi atmış kara giysisi vardı. Yamyazsı, cinsiyetsiz göğsünde, yüreğinin üzerinde birçok toplu iğne saplanmıştı. Nana perdeyi yana çekerek, "Çok özür dilerim baylar," dedi. "Çok şaşırmıştım da." Herkes döndü. Üstünde hiçbir şey yoktu. Yalnız göğüslerini yarı yarıya örten ince bir sütyeni iliklemişti. Bu baylar onu bastırdıkları zaman soyunmaya henüz başlamış, sırtındaki o sokak giysisini yeni çıkarmıştı. Arkasında kilotunun paçasından gömleğinin ucu görünüyordu. Çıplak kolları, çıplak omuzları, açıkta duran göğüslerinin uçlarıyla tombul sarışın gencecik haliyle perdeyi hala öylece tutuyordu. Biraz ürkünce yeniden çekecekmiş gibiydi perdeyi. "Evet, boş bulundum. Yoksa hiçbir zaman böyle davranmayı göze alamazdım," diye kekeledi. Boynu pembeleşmişti. Utangaç gülümsüyordu. Bordenav, "Aman canım, aldırma," diye bağırdı. "Seni böyle de çok hoş buluyorlar." Nana yine saf bir genç kız gibi çekingen bir tavır takınmaya özen gösterdi. Gıdıklanmış gibi fıkırdayarak, "Altesleri büyük onur verdiler bana," diye sürdürdü. "Kendilerini bu kılıkta karşıladığım için altislerinden özür dilerim." Prens, "Asıl haddini bilmez olan benim," dedi. "Ama hayranlığımı bildirme isteğime karşı koyamadım hanımefendi." Bunun üzerine Nana tuvalet masasına gitmek için istifini bozmadan bu bayların arasından kilotlu halde geçti. Onlar da kenara çekilmişti. Bu arada göğsünü dimdik tutarak kibarca gülümseyerek selamlar vermekteydi. Kalçaları pek şişkin olduğundan kilotunu geriyordu. Birden Kont Muffat'ı tanır gibi oldu. Dostça elini ona uzattı. Sonra yemeğine gelmediği için onu azarladı. Prens, konta takılıyordu. Adam kekeliyor, tuvalet suyuyla serinlemiş olan o küçük eli, kendi ateş gibi yanmakta olan elinde bir an tuttuğu için ürperiyordu. Kont, çok iştahlı olan ve iyi içki içen prensin evinde tıka basa karnını doyurmuştu. Her ikisi de biraz çakır keyifti. Yalnız terbiyeli davranıyorlardı. Muffat heyecanını gizlemek için sıcaktan söz etmekten başka bir konu bulamadı. "Vay canına, burası ne kadar sıcak böyle," dedi. "Böyle sıcak bir yerde nasıl durabiliyorsunuz bayan?"
Sohbet buradan başlamak üzereydi ki locanın kapısı önünde gürültülü sesler yükseldi. Bordenav kapının üstündeki küçük pencereyi açtı. Fontan gelmişti. Ardından Prulier'le Bosk geliyordu. Üçünün de koltuklarında şişeler, ellerinde kadehler vardı. Fontan kapıya vuruyor, bugün doğum günü olduğunu, şampanya ısmarlayacağını söylüyordu. Nana bakışlarıyla prense danıştı. Nasıl olurdu? Prens kimseyi rahatsız etmek istemezdi elbet. Çok sevinirdi. Ama Fontan izin verilmesini beklemeden peltek peltek konuşarak içeriye girdi. "Cimri değilim, şampanya ısmarlıyorum, bakın," diyordu. Birden prensi gördü. Onun orada olduğundan haberi yoktu. Zınk diye durdu. Gülünç bir resmi tavır takınarak, "Kral Dagobert de koridorda," dedi. "Alteslerinin onuruna kadeh kaldırmak istiyor." Prens gülümsemişti. Herkes onun sözlerinden hoşlandı. Bununla birlikte o da bu kadar insanı alamayacak kadar dardı. Biraz sıkışmaları gerekti. Satinle Bayan Jules dip tarafa perdenin yanına gitti. Erkekler de yarı çıplak olan Nana'nın çevresine yığıldı. Üç aktarun sırtında henüz ikinci perdedeki giysileri vardı. Prulier başındaki kocaman sorgucu basık tavanın altından geçemeyeceği için İsviçreli amiral şapkasını çıkardı. Sırtında nar çiçeği gömleği ve tenekeden tacıyla Bosk, titreyen bacaklarının üzerinde sıkı sıkı durmaya çalışarak komşu bir kralın oğlunu karşılayan bir kral gibi davranıyordu. Kadehler dolduruldu, tokuşturuldu. Yaşlı Bosk krallara yaraşır bir tavırla, "Alteslerinin onuruna içiyorum," dedi. Prulier ekledi, "Orduya." Fontan, "Venüs'e," diye bağırdı. Prens keyifli keyifli elindeki kadehi sallıyordu. Bekledi, sonra mırıldanarak "Hanımefendiye, amirale, kral hazretlerine," diye selamladı. Sonra kadehini bir dikişte içti. Kont Muffat ile Marquis de Chart da onun gibi yapmıştı. Artık kimse şaka etmiyordu. Saraydaydılar. Bu tiyatro alemi hava gazı ışığının buğulu sıcaklığı altında ciddi bir komedi havası içinde gerçek yaşamın bir devamıydı. Nana yalnızca kilotu olduğunu, gömleğinin sarktığını unutmuş, hanımefendi tavırları takınıyor, küçük dairesini devlet büyüklerine açmış bir kraliçe Venüs havalarındaydı. Söze her başlayışta altesleri sözcüğünü kullanıyor, sürekli olarak eğiliyor, maskara kılıklarındaki Bosk'la Prulier'e bakanıyla gelen bir kral gibi davranıyordu. Bir yanda bir tiyatrocunun şampanyasını içen bir tahtın gerçek varisi bir prens, halk olarak da çevresini giydirici kadınlar, figüran kızlar, kadınları halka göstermeyi meslek edinmiş adamlar, sahnenin eski kurtları sarkmıştı. Prens çok hoşnut görünüyordu. Kimse bu karmaşıklığı hafife almıyordu. Bordenav'ın aklı bu sahneye takılmıştı. Prensin sarışın Venüs'ün ikinci perdesinde bu şekilde görünmeye razı geldiğinde ne kadar çok bilet satılacağını düşünmekteydi. Birden senli benli olarak küçük kızlara buraya gelmeleri için seslenin canım diye bağırdı. Nana istemedi. Bununla birlikte kendisi de gevşiyordu. Fontan o tuhaf yüzüyle onu çekiyordu. Nana ona sürtünerek aş yerdiği için pis bir şeyler yemek isteyen hamile bir kadın gibi onu süzerek birden senli benli oluverdi. Haydi doldursana koca aptal. Fontan kadehleri yeniden doldurdu. Yine aynı sözleri söyleyip kadeh tokuşturdular. Alteslerinin onuruna, orduya, Venüs'e. O sırada Nana eliyle susmalarını işaret etti. Kadehini çok yükseğe kaldırarak hayır hayır Fontan'ın onuruna dedi. Bugün Fontan'ın doğum günüdür. Fontan'a. Bunun üzerine üçüncü kez kadeh tokuşturuldu. Fontan alkışlandı. Genç kadının komik gözleriyle yediğini gören prens onu selamladı. Aşırı bir kibarlıkla Bay Fontan başarılarınıza içiyorum dedi. Bu arada prensin redingotunun arkası tuvalet masasının mermerine sürünüyordu. Süngerlerden ve leğenden çıkan buharlarla esansların keskin kokularıyla karışık şampanyanın baş döndürücü sarhoşluğuyla burası bir yatak odasının dip tarafı dar bir banyo odası gibiydi. Nana prensle Kont Mufa'nın arasındaydı. İki erkek en ufak bir hareketle onun kalçalarına ya da göğsüne dokunmak için ellerini kaldırmak zorundaydı. Yüzünde bir tek damla ter bile olmadığı halde Bayan Jules kazık gibi duruşuyla bekliyor, Satin ise ahlaksız olmasına karşın bir prensle fraklı beylerin kılık değiştirmiş aktörlerle birlikte çıplak bir kadının yanında durmalarına şaşırarak içinden kibar erkeklerin öyle pek edepli insanlar olmadıklarını düşünüyordu. Bu arada koridorda Barillot Baba'nın çıngırağının sesi yaklaşmaktaydı. Adam gelip de odanın kapısından üç aktörü hala ikinci perdedeki kılıkları içinde görünce şaşırıp kaldı. ''Aman beyler, beyler!'' diye kekeledi. ''Acele edin, halkın salona girmesi için zil çoktan çaldı.'' Bordenav, ''Adam sen de!'' dedi sakin sakin. ''Halk beklesin.'' Yine kadehler tokuşturuldu. Şişeler boşalmış olduğundan komedyenler giyinmeye çıktı. Sakalına şampanya döken Bosk, takma sakalını çıkarmış, bu saygıdeğer sakalın altından da ansızın sarhoş suratı görünüvermişti. Yıpranmış, morarmış yüzüyle Bosk'un içkiye düşkün eski bir aktör olduğu anlaşılıyordu. Merdivenin alt başında kalın kısık sesiyle prensten söz ederek Fontan'a ''Nasıl onu çok şaşırttım değil mi?'' dediği işitiliyordu. Nana'nın odasında yalnız prens hazretleri, kont ve marki kalmıştı. Bordenav, Barillot'a hanımefendiye haber vermeden perde zilini çalmamasını söyleyerek uzaklaşmıştı. Nana ''İzninizle baylar'' diyerek yüzüne kollarına makyaj yapmaya başladı. Çıplak çıkacağından üçüncü perde için çok özen gösteriyordu kendine. Prens marki de şartla birlikte divana oturdu. Yalnızca Kont Mufa ayaktaydı. Bu boğucu sıcakta iki kadeh şampanya sarhoşluklarını daha da arttırmıştı. Bayların arkadaşıyla odaya kapandıklarını gören Satin, perdenin arkasına saklanmayı uygun buldu. Böylece bir sandığın üstünde beklemekten canı sıkılmıştı. Bu arada Bayan Jules de hiç konuşmadan, çevresine bakınmadan sessizce dolaşıp duruyordu. Prens, ''Şarkınızı çok güzel söylediniz.'' dedi. Bunun üzerine konuşma sessizlikleriyle kesilerek kısa cümleler halinde yeniden başladı. Nana hala karşılık veremiyordu. Eliyle yüzüne ve kollarına krem sürdükten sonra üstüne bir havlunun ucuyla beyaz düzgünü yaymaya başladı. Bir an aynaya bakmaktan vazgeçerek elinden düzgünü bırakmadan prense bakıp gülümsedi. Altistleri beni şımartıyorlar diye mırıldandı. Bu iş çok karmaşıktı. Marki de Şart büyük bir zevkle bunu izliyordu. Sonunda orkestra size daha ağır eşlik edemez mi dedi. Sesinizi bastırıyor. Bu da bağışlanamaz bir gaf bence. Bu kez Nana hiç dönmedi. Tavşan ayağını eline almış, büyük bir dikkatle yüzünde ağır ağır gezdiriyordu. Tuvalet masasının üzerine öyle abanmıştı ki kilotunun ak yuvarlaklığı gömleğinin küçük ucuyla birlikte giriliyordu. Yaşlı adamın yaptığı bu komplimana yine de duyarlı görünmek için kalçalarını çalkalayarak kımıldandı. Bir sessizlik oldu. Bayan Jules, Nana'nın kilotunun sağ bacağında bir yırtık görmüştü. Göğsünün üzerinden bir iğne aldı. Diz çökerek Nana'nın baldırının çevresinde bir şeyler yaptı. Bu arada genç kadın onun farkında değilmiş gibi elmacık kemiklerine sürmekten sakınarak yüzünü pudralamaktaydı. Ama prens kendisine gelip Londra'da şarkı söylerse tüm İngiltere'nin onu alkışlamak isteyeceğini söyleyince Nana sevimli sevimli güldü. Sol yanağına pudra bulutunun altında bembeyaz olduğu halde bir an prense döndü. Sonra birden ciddileşti. Şimdi sıra allıktaydı. Yüzünü yeniden aynaya yaklaştırdı. Parmağını bir kavanoza daldırıyor, allığı gözlerinin altına sürüyor, sonra şakaklarına kadar yavaş yavaş yayıyordu. Baylar da saygılı bir tavırla susuyordu. Kont Mufa henüz ağzını açmamıştı. Elinde olmadan gençliğini düşünmekteydi. Çocukken odası çok soğuktu. Sonra 16 yaşına gelip de her akşam annesini öptüğü zaman bu öpücüğün soğukluğunu uykusunda bile hissediyordu. Bir gün aralık bir kapının önünden geçerken bir hizmetçiyi yıkanırken görmüş, ergenlik çağından evleninceye kadar bu içini gıcıklayan tek anısı olmuştu. Evlendikten sonra karısının eş olarak görevlerine sıkı sıkıya bağlılık gösterdiğini görmüştü. Ama kendisi sofu olduğundan biraz tiksinti duyuyordu. Büyümüş, yaşlanmaya başlamıştı ama tenle ilgili hiçbir şeyden haberi yoktu. Zamanını dua etmekle, bazı katı dinsel görevleri yerine getirmekle geçiriyordu. Çünkü yaşantısını hep bazı kurallara, yasalara göre düzenlemişti. Şimdi de birden onu bir sanatçının soyunma odasına, bu çıplak kızın karşısına atmışlardı. Şimdiye kadar Kontes Mufa'yı jartiyerini takarken bile görmemiş olan Kont, şu anda bir kadın tuvaletinin en gizli ayrıntılarını bir sürü kavanozların, leğenlerin, bu çok keskin ve çok hoş kokunun ortasında izlemekteydi. Tüm benliği baş kaldırıyor, bir süreden beri Nana'nın kendisini yavaş yavaş etkisini aldığını duyumsuyordu. Okuduğu din kitaplarını, çocukluğundan beri dinlediği şeytanın insanı baştan çıkarma öykülerini anımsayarak korkuyordu. Şeytanın varlığına inanmaktaydı. Nana da gülüşleri, ahlaksızlık dolu göğsü, kalçalarıyla şeytan olmalıydı. Kendi kendine güçlü olmaya söz veriyordu. Kendini savunabilecekti elbet. Divanda pek rahat olan prens, şu halde anlaştık diyordu. Gelecek yıl Londra'ya geleceksiniz. Sizi öyle iyi karşılayacağız ki bir daha Fransa'ya dönmeyeceksiniz. Ah, göreceksiniz ki sevgili kont, güzel kadınlarınıza hiç önem vermiyorsunuz. Biz de onların tümünü elinizden alacağız. Baş başa kaldıklarında senli benli davranan Marquis de Chart, kont oralı bile olmaz diye mırıldandı fesatça. Kont Erdem'in ta kendisidir. Nana kontun Erdem'inden söz edildiğini işitince ona öyle tuhaf baktı ki Mufa'nın canı çok sıkıldı. Sonra bu haline şaştı, kendine kızdı. Erdemli olma düşüncesi bu kızın karşısında neden kendini sıkıyordu böyle? Nana'yı dövmek isterdi. O sırada Nana bir fırçayı alayım derken yere düşürmüştü. Almak için yere eğildiği anda hemen seyirtti, solukları karşılaştı. Venüs'ün dağınık saçları kontun ellerinin üstüne yuvarlandı. Pişmanlıkla karışık bir zevk aldı. Yalnız cehennem korkusuyla günaha meyleden koyu Katoliklerin duyduğu zevke benzer bir duygu duydu. O sırada Barilot Baba'nın sesi kapının arkasından işitildi. ''Hanımefendi, perde zilini çalabilir miyim?'' Salonda halk sabırsızlanıyor. Nana sakin sakin, ''Biraz bekle'' diye karşılık verdi. Fırçayı sürme kavanozuna batırmıştı. Yüzünü aynaya yaklaştırdı, sol gözünü kapatarak fırçayı yavaşça kirpiklerinin arasından geçirdi. Mufa da arkadan ona bakıyordu. Genç kadını tombul omuzlarıyla pembe bir gömleğe gömülmüş göğüsleriyle arkadan görmekteydi. Tüm gücüne karşın bakışlarını bu yüzden ayıramıyordu. Kapalı gözü Nana'nın gamzeli yüzüne öyle iç gıcıklayıcı bir hal vermişti ki arzudan kendini geçiriyordu kont. Bu kadına ait olduğunu anladı. Barilot babanın soluk soluğa kalmış sesi yeniden işitildi. ''Hanımefendi, halk tepiniyor, koltukları kıracaklar. Zili çalabilir miyim?'' Nana sabırsızca ''Ey sus artık'' dedi, ''canımı sıkıyorsun.'' ''Hazır değilim, beklesinler.'' Sonra sakinleşti. Baylara dönüp gülümseyerek ekledi. ''Doğrusu insana konuşmak için bir saniye bırakmıyorlar.'' Şimdi yüzüyle kollarını işi bitmişti. Dudaklarına parmağıyla iki geniş çizgi halinde rul sürdü. Kont Mufa daha da heyecanlanmış, pudraların, allıkların çekici havasıyla kendinden geçmiş, bembeyaz yüzünde kıpkırmızı dudaklarıyla bu genç kadından yayılan coşkun arzuya kendini kaptırmıştı. Nana'nın çevresi siyahla belirlenmiş iri gözleri, aşk gecesinden sonra çürümüş gibi duruyordu. Genç kadın bir an perdenin arkasına geçerek kilotunu çıkardıktan sonra Venüs kılığına girmek için mayosunu giydi. Sonra sakin bir utanmazlık içinde gelip sütyeninin düğmelerini çözerek kollarını Bayan Jule uzattı. O da gömleğin kısa kollarını ona giydirdi.